Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir ayrılıktan sonra yine sizlerle beraberiz. Bu haftada Hatıralar programında şöyle maziye doğru bir yolculuk yapacağız. Bakalım programımız bizi nerelere götürecek. Değerli dinleyiciler, 1913 ve 2007 yılları arasında yaşamış meşhur bir Türk modacısı vardı. Vitali Hakko, iş adamı. Hemen herkes ismini kurmuş olduğu mağazadan ve egzantrik kişiliğinden bilir, duymuştur, tanımıştır. Vitali Hakko, siyasetçi falan olmadığı halde hatıralarını mütevazi bir üslupla kaleme alan ender şahsiyetlerden birisi. Bundan önceki programlardan birinde Vitali Hakko'nun çocukluk hatıralarından bahsetmiştik. Yedikule'de fakir bir Musevi ailenin çocuğu olarak yaşıyor. Babası işten atılıyor. Okuldan ayrılmak zorunda kalıyor. 12 yaşına geliyor. Bir karar alıyor. İşe girecek. Tahsiline devam edecek. Ve spor yapacak. İş bulmaya çalışıyor. Mahmutpaşa da kendisine bir iş buluyor. Tezgahtarlık işi. Ve böylece çocukluğuna elveda diyor. Birinci kararını gerçekleştiriyor. Vitali Hakko işe başladıktan sonra daha önce Sirkeci Garı'nda çalışıp da istasyonun millileştirilmesi sebebiyle işten atılmış olan babası evden ayrılmak zorunda kalıyor. Ayancık'ta bir arkadaşıyla iş buluyor. Bavulunu hazırlıyor. Hepsini, çocuklarını teker teker kucaklıyor. İki oğlu bir kızı var. Vedalaşıyorlar ve gidiyor. Gidiş o gidiş. Arada bir mektuplar yazıyor. Para gönderiyor ama bu parayla geçinmeleri mümkün değil. Neyse ki Vitali Hakko işe girmiş. Ablası, bir yaş büyük ablası, biçki dikişi büyük bir süratle öğreniyor ve eve iş almaya başlıyor. Annesi ise Mahmutpaşa'da bir çeyizciye sırma işi yapıyor. Bunlar hayatlarını güçlükle sürdürmeye yetiyor. Sonra annesi Yedikule'den kule dibine taşınmaya karar veriyor. 1929 yılının baharında Yedikule'den kule dibine taşınıyorlar. Keselerine uygun bir ev buluyorlar. 16 yaşındayken Vitali Hakko Beyoğlu'lu oluyor. Kule dibi o sıralarda Balat ve Hasköy gibi Musevilerin çoğunlukta olduğu bir semt. Fakat buradaki Musevilerin çoğunluğu mütevazi, hatta fakir ailelerden. Ablası evlere gündelikçi terzi olarak gitmeye başlıyor. Küçük kardeşi Albert okula devam ediyor. Okul uzakta değil, tepe başında. Daha sonra annesi sırma işini bırakıp ablasına biçki dikişte yardım etmeye başlıyor. Ablası kısa zamanda terzi olarak tanınıyor ve evleri bir terzi atölyesi haline geliyor. Ve burada ikinci kararına tatbike koyuyor. Hususi dersler almaya başlıyor Vitali Hakko. Mektebi bırakmak zorunda kalmıştı. Babası işten ayrılınca, parayı ödeyemedikleri için. Özelde. Üçüncüsü spor. Bu en kolay oldu diyor. Çünkü bu yeni taşındığımız yerde diyor Vitali Hakko, kule dibine yakın bir yerde, Şişhane'de Musevi Lisesi vardı. Bu lisenin bir de spor kulübü vardı. Hemen bu kulübe yazıldım. Kulübün adı İbranice Makkabi'ydi. Üyelerine de Makabis derlerdi. Makkabi izci okuludur. Aynı zamanda İsrail'de bu isimde güçlü bir spor kuruluşu var, takımı var. Makkabiler vaktiyle İsrail işgal eden Romalılara karşı ayaklanan kahramanın ismidir. O ismi canlandırıyorlar. Yani yiğit bir Yahudi çocuğunun ismidir. Artık bundan daha önemlisi diyor Vitali Hakko, babam artık aramızda olmadığı için, ben de evin en büyük erkek evladı olduğum için evin erkeği sayılmaya başlamıştım. Ve işte bundan sonra değerli dinleyiciler, Vitali Hakko'nun hayatında daha büyük zorluklar başlıyor. Vitali Hakko hayat basamaklarını bin bir zorlukla çıka meşhur bir iş adamı oluyor. Bu iş hayatında tamamını sizlere aktarmamıza gerek yok. Çünkü çok enteresan değil. Belki enteresan ama programımızın hacmi buna müsait değil. Fakat zaman zaman bu iş hayatında karşılaştığı enteresan hadiseleri sizlere anlatacağız. Mesela bunlardan bir tanesi bana enteresan geldi. Diyor ki Vitali Hakko, gide gele Mahmut Paşa'nın kendine has bir dünyası, kendine has kişileri olduğunu müşahede etmeye başladım. Kumaş tezgahları orada. Mesela çalıştığım dükkanın karşısında ufacık bir dükkan vardı. Tek tezgah, tek adam. Dükkan sahibi çok yakışıklı, gösterişli, afrası tafrası yerinde bir adamdı. Yanında kimse çalıştırmıyordu. Sattığı da yalnızca çarşaflık satendi. Satenin pamuklusu, floşlusu vardı. Floşlu olduğunu müşterinin anlamaması için topu tak tak çevirip diker ama kumaşın ucunu kendine doğru tutar ki müşteri tüklüğüyle ısladığı parmakları arasında çekip kumaşın akıp akmayacağını göremesin. Zira ıslak floş çekiştirince akar ve böylece ipek olmadığı anlaşılır. Necati Bey denilen bu adam bununla da iktifa etmez. Müşterilerini, tabii tümü çarşaflı hanımlar, tezgahın önüne oturtur, makinalı tüfek gibi konuşmaya başlar, yeminler etmeye başlar. Ambalı olan müşteri çarşaflığını almadan o dükkanı terk etmezdi. Ama kimi zaman Necati Bey'den baskın olanlar da çıkardı. Bunlar öldüresiye pazarlık eden kadınlardı. Bu sanatı öylesine ileriye götürenleri vardı ki kumaşı bedava vermeye razı olsan üstüne mutlaka bir de hediye isterlerdi. O zamanlar henüz çarşaf İstanbul'da çok giyilen bir fakir kadın dış giysisiydi. Necati Bey yalnız yakışıklı değil, aynı zamanda da şıktı. Hafifçe şişmandı. Ama böylesi bir şişmanlık, kadın olsun erkek olsun, o sıralar pek makbuldü. O günlerin modası balık etiydi. Necati Bey, gümüş halkalı ağızlı ile sürekli sigara içerdi. Parmaklarında yüzükler vardı, yakasındaki poşeti ise ipekliydi. Gündüzleri o daracık dükkanın tezgahı üzerinde seccade serip namaz kılardı. Ve her şeyde olduğu gibi namazı da büyük bir gösterişle kılardı. Namaz kılarken dükkana müşteri girse başını çevirip bakmaz, hiç ilgilenmezdi. Dükkanına gelenler de dindar yaşlı kadınlar olduğu için bu ibadet eden adama hayranlık duyarlar. Alışveriş için namazının bitmesini beklerlerdi. Tabii namaz sonrası yemin billahların tesiri başka olurdu. Zavallı müşteri müthiş bir kazık yiye çıkardı dükkandan. Ben bunları uzaktan seyreder, kimi zaman güler, kimi zaman bu yalancı, düzenbaz Necati'ye çok kızardım. Aldatılan müşterilere de acırdım. Ama günün birinde Necati Bey'in Müslüman olmadığını, gerçek isminin Kirkor olduğunu ve sizin de anladığınız gibi Ermeni olduğunu öğrendiğimde küçük dilimi yutuyordum. Evet, çarşaf alacak kadınlar dindar oldukları için onlara gösteriş yapmak üzere namaz kılıyor ve bundan sonra da mallarını tezgahlıyordu. Evet, ne zeka ama işte böyle garip insanlarla dolu bir yerdi Mahmut Paşa. Ama geleceğimin burada olduğunu da sezmeye başlamıştım diyor Vitali Hakko. Vitali Hakko'nun Mahmut Paşa'daki işi, değerli dinleyiciler, babasıyla beraber portmanto satışları yaparken tanıştığı Sipuros adlı bir Rum tuhafiyecinin vaktiyle kendisine iş teklif ettiğini, fakat o zaman kabul etmediğini söylüyor. Şimdi mecbur kalıyor ve gidiyor, çalışmaya hazır olduğunu söylüyor. Sipuros'un dükkanında Vitali'nin yapacağı şey, dükkanın önünde duracak yüksek sesle içeri buyurun, içeri buyurun, güzel kumaşlarımızı görün, sudan ucuz diye bağırmaktı. Ancak burada ustasının gözüne giriyor. Daha sonra patron iflas edince işsiz kalmıyor. Sultanahmet'in en şık mağazalardan birine, Kamelya, tezgahtar olarak geçiyor. Kamelya'da ipekli yünlü kumaşlar satılıyor. Hepsi ithal malı. Hayim Efendi isminde bir Yahudi buranın sahibi. Annemin işlerini ben götürürken, Sultanahmet'e götürürken kapalı çarşıdan geçerdim. Kupidis diye orada bir mağaza vardı. Onun önünde vitrini seyrederdim. Çok hoşuma giderdi. Ah derdim, İnşallah bir gün böyle bir mağazada çalışmak nasip olur. İşte Hayim Efendi Vitali'nin becerikli olduğunu görünce tutuyor elinden, bu kapalı çarşıdaki Kupidis isimdeki mağazaya tezgahtar olarak sokuyor. İki kardeş, Andon'la Teodor isminde iki Rum patron. Birisi çok cimri, aksi bir adam. 40 yaşında olduğu halde bekar. Diğeri 50 yaşlarında, hayatı seven ve sevdiren birisi. Çalışmalarını Andon hiç beğenmez. Theodor en ufak işte bile teşekkür eder. Haftada 2 gün sabahları toptancıları kumaş mübayasına giderler. Beni de alırlar. İşi biliyormuş gibi bana fikrimi sorar. Efendim, fatura senet muamelelerini de öğrenir. Arada sırada beni denemek için ağır işler de gördürür. Efendim, mesela evi Kurtuluş'ta bir gün adresini yazdı, elime para verdi. Filan yoğurtçuya git, bir tepsi yoğurt ayırttım, onu al eve götür. Nasıl, hangi vasıtayla gideceğimi hiç izah etmedi. Tarif ettiği yoğurtçuya gittim. Baktım, sokak yoğurtçularının omuzlarında sopayla taşıdıkları iki tarafa sarkmış tablaların üzerine konan büyük yoğurt tepsilerinden. Beheri 8 kilo. Yoğurtçu şöyle boyuma posuma baktı. Sen bunu Kurtuluş'a kadar nasıl götüreceksin dedi. Ben bir tepsiye baktım bir yoğurtçuya. 10 dakika sonra dönerim dedim. Gittim bir dükkandan, cebimdeki harçlığımdan büyükçe bir kare tülbent kestirdim. Yoğurtçuya döndüm. Tülbenti açtım. Orta yerine yoğurt tepsini yerleştirdim. Dört ucundan birleştirdim, düğümledim, çanta gibi kaldırdım. İlk aferini yoğurtçudan aldım. Elimde yoğurt tepsisi, Eminönü tramvay durağına kadar yürüdüm. Birinci mevki tramvayın arka sağınlığına tepsiyi rafa oturtur gibi oturttum. Son durak Kurtuluş'a kadar tepsiyi iki elimle tutarak ben ve yoğurt ikimiz de sağ salim patronun evine vardık. Hanımı kapıyı açtı, beni içeri buyur etti. Ev tatlısı ve soğuk su ikram etti. Hal hatır sordu, evlerine hayran kaldım. Vedalaşırken tekrar gelmemi söyledi. İşte bunu beni denemek için yaptığını, çalışkanlığımı ve zekamı denemek için bahane olduğunu, detay vermeden yapıp yapamayacağımı anlamak için bana yüklendiğini anladı. Ondan sonra onu babam gibi sevdim. İtimadını hasıl ettim. Ve ondan sonra kendisiyle ahbap olduk. Vitali Hakko bu Kubidis mağazasının vitrinini elinden geldiğince yapmaya çalışıyor. O zamana kadar vitrin çok yaygın değildi. Zamanla vitrinler ehemmiyet kazandı. Vitali Hakko da o kadar güzel vitrin yapıyor ki diğer esnaf kendisini ücret karşılığı vitrinlerini yapmasını istiyorlar. Patron da izin veriyor. Herkesin vitrinlerini yapıyor. Mantocunun, tuhafiyecinin, gelinlik mağazacısının güzel bir ek gelir sağlıyor. Yılda bir kez de vitrin yarışması yapılıyor. Onda da mükafat kazanıyor Vitali Hakko. O sırada şapka inkılabı yapılıyor. Şapka mağazalarına kupidistler de şapka reyonu açıyorlar. Şapka reyonunun başına da Vitali Hakko'yu geçiriyorlar. İşte burada Vitali Hakko şapkacı oluyor. Getirdikleri şapkaları satıyorlar. Muazzam bir talep var ve ondan sonra bu şapka reyonu Kupidis'e bir hayli para sağlıyor. Bu arada kız kardeşi evleniyor ki ileride o da Bakko'da önemli bir yer almış olan Rafael El Hadef'tir. Eniştesi oluyor Vitali Hakko'nun. Bu arada Vitali Hakko askere gidiyor değerli dinleyiciler. Daha tam 20 yaşını doldurmuyor nüfusa göre. İçi içini yiyor. Kendi işinin sahibi olmak istiyor ama askere gitmesi lazım. En iyi bildiği şapka işi. Ama kolay bir şey değil. Şapkacılığın fazla sermayeye ihtiyacı yok. Ama yine de dükkan kiralayacak, demirbaş alacak, şapkayla dolduracak. Bayağı bir iş. Konsinye alsa bile yarısının parasını peşin ödemesi lazım. Konsinye mal da tüccarın elinde kalan mal olur. Onun milleti nasıl beğendirecek belli değil. Aile meclisi konuşuyor ve ablası terzilik kazancının mühim bir bölümünü gelenek gereğince drahom olarak bir kenarda biriktiriyor. Çünkü evlenebilmesi için drahoma vermesi lazım ama çok bir para değil. O parayı enişteye vermesi lazım. Annesi kızın drahomasının Vitali Hakko'ya verilmesini, eniştenin de kurulacak işe ortak olmasını teklif ediyor. Enişte de bunu kabul ediyor. O zaman Rafael El-Hadef Kazezler diye büyük bir hırdavatçı mağazasında çalışıyor. İşinden memnun. Ortaklık sebebiyle buradan ayrılması gerekmeyecek. Riski de olmayacak. Mağazayı Vitali Hakkı açacak. Ana caddede güzel bir mağaza buluyor. O zamanlar hava parası yok. Elde mağazayı tutacak para var. Ama önümde askerlik engeli var. Yaş 19. Askerliğe bir yıldan fazla zaman var. Şu ben Fatih. Bir pazartesi sabahı kalktım. Tıraş oldum. Kahvaltımı ettim. Güzelce giyindim. Doğru askerlik şubesine gittim. Kafamda bir numara var. Bakalım tutacak mı? Askerlik şubesi başkanını sordum postaya. Ne yapacaksın dedi. Kendisiyle görüşeceğim dedim. Şaşırdı ama bana yol verdi. Girdim. Babacan bir yüzbaşı. Bir yandan çayını yudumluyor. Bir yandan gazete okuyor. Gazetesinden bana baktı. Ne istediğimi sordu. Ben o anda asker olmuşum gibi güzel bir temenni çaktım. Komutanım dedim. Ben mağaza açmak istiyorum. Şen Şapka isimli han şapkaları satan bir mağaza. Yüzbaşı bana niye geldin? Para mı istiyorsun? Burası askerlik şubesi. Banka değil diye alaylı bir edayla konuştu. Yüzbaşım ben asker olmak istiyorum. Askerliğimi tamamlamadan mağaza açamam. Ayrıca annem vaat ettiği sermayeyi vermez. Kaç yaşındasın diye sordu. Bildiğiniz gibi değil dedim. Çünkü ufak tefek olduğumu görünce şube reisi. Ben fakir bir aileden geliyorum. Kendi kendime iş kuracağım. Tüccar olacağım. Ant içtim. Elime bir fırsat geçti. Şapkacılık yeni bir iş. Hemen yapmazsam sonra geç olur. Başka iş de yapamam. Az sermayeyle yapacağım tek iş o. Hem göründüğüme bakmayın. 20 yaşına yaklaştım. Belki de geçtim. Bakın nüfus kağıdım yanımda. Hem ben bedelli askerlik yapmaya kararlıyım. Sermayemin bir kısmını bedele ayırdım dedim. Yüzbaşı oturduğu yerden kalktı. Önümde o nefermiş de ben komutanmışım gibi dikildi. Çok resmi bir selam çaktı. Sonra kahkahayı bastı. Posta dedi. Al şu çakı gibi müstakbel askeri katibe götür. Kendi ayağıyla geldi gerekeni yapsın. Yüzbaşının elini öptüm çıktım. Nefer beni aşağı katta başka odaya götürdü. Asteğmen'e takdim etti. Nüfus kağıdımı aldılar. Buraya bırak 3 gün sonra gel dediler. Çıktım. Geç kaldığım için patronlara havadis vermeye gittim ama pek memnun olmadılar. Bay Teodor kıpkırmızı oldu. Hayırlı olsun dedi. Andon ise hiçbir şey demedi ama selamı sabaha kesti. Yokluğumdan zarar görmeyeceklerini söyledim. Matmazel Dora'nın güvenilir iyi bir eleman olduğuna dair teminat verdim onun yerine çünkü Matmazel Dora'yı bırakmıştı. 1933 baharında Harbiye Yedek Subay Okulu'nda askerim. Bedelli olduğum için bazı imtiyazlarım var. Mesela evim yakınlarda olduğundan haftada 2-3 gün izinliyim. İzinli olmadığım gecelerde arkadaşlar durumu idare ediyorlar. Beni bir büroya verdiler. Mazbatalar yazılırdı. Her günkü talebelerin yemekleri, kalorileri yazılı olarak gelirdi. 3 kıdemli askerle beraber bunların kopyalarını çıkartırdık. Evet değerli dinleyiciler. Vitali Hakkı askerden dönüyor. Kısa bir süre zaten askerlik bedelli olduğu için Şen Şapka mağazasını açıyor. Eniştesi Rafael'le beraber. Şapka artık yayılmıştır. Fes kaldırılmış. Peçe, çarşaf yasaklanmış. Kadın şapkaları satıyorlar. Kadın şapkalarını pazarlayacak muameleleri yapıyorlar. Bundan bir hayli tanınıyorlar. Hatta Mustafa Kemal Paşa'nın hemşiresi Makbule Hanım'ın şapka almak için mağazamızı onurlandıracağını motosikletli polisler sabah gelerek bize haber verdiler. Makbule Hanım geldi. Kendisini ben karşıladım ve ilgilendim. Bizden bir düzine şapka aldı. Ayrıca siparişler verdi. Siparişler hazır olunca bunları Dolmabahçe Sarayı'na tezgahtarlardan Calibe Hanım bizzat kendisi götürdü. Takdim etti. Hatta bu hizmetinin karşılığına Makbule Hanım'dan çok yüklü de bir hediye almış, bahşiş almış. Fakat o bahşişin ne kadar olduğunu bize söylemedi. Evet değerli dinleyiciler, Vitali Hakko'nun hayatı böyle devam ediyor. Şen Şapka'dan sonra ikinci mağazayı açıyor. Bu arada enteresan hadiseler var. Bunlardan bir tanesi savaş yılları sırasındaki hadiselerdir. Savaş yıllarında işler her zaman iyi gitmiyor tabii. İyi günler gibi kötü günler de var insanın hayatında, her müessesenin hayatında. Ama kötü günlerin en kötüsü savaş günleridir diyor Vitali Hakko. İyimserler savaş patlamaz diyor. Kötümserler bu Hitler delisi ister istemez bir delilik yapar diyor. Ne yazık ki kötümserlerin doğru söylediği ortaya çıktı ve öncekilerle kıyası kabil olmayan 2. Cihan Harbi çıktı. Türkiye harbe girmedi ama harp bütün hayatımızı etkiledi. Biz 40'larda fakir bir ülkeydik. Ekmek karneye bindi. Adam başına günde çeyrek ekmek. O günlerde İstanbul'da beyaz undan francalı tipi ekmek çıkardı. Bir de halk tipi denen kara undan ekmek çıkardı. Francalı çıkmaz oldu. Kiloluk halk tipi ekmekler küçüldü. Ve adam başına bu ekmekten dörtte biri verilmeye başlandı. Şeker yok, yağ yok. Bu maddeler öylesine bir fiyatla satılıyor ki, orta gelirli bir aile ancak ayda bir kilo şeker alabilirdi. İstanbul'da insanlar çaylarını kuru üzümle içmeye başladılar. Kahve tiryakileri kahve niyetine kavrulmuş nohut içtiler. Ama tarih boyu bir tahıl ambarı olan Anadolu halkı aç bırakmadı. Etin, sütün, yağın, yumurtanın, ekmeğin eksikliğini çektik ama Anadolu halkı açlık çekmedi. Tabii bu arada insanların büyük şehirlerdeki küçük zümreler hariç üstünü başını düşünecek halleri yoktu. İstanbul'da şapka satışları düşmüştü ama şaşırtıcı şey taşrada gelen siparişler artmıştı. Sipariş listesine baktığımda ağırlığın kendimize has modellerden oluştuğunu gördüm. Bunlara şapka da denemezdi, türban da denemezdi. Kadınların saçlarını örtüyordu ama aynı zamanda modaya uygun birer şapkaydı. Değerli dinleyiciler, şapka inkılabından sonra kadınların başörtüsünde bir şey denmedi ama çalışan, öğretmen veya diğer kadınlar veya modern ailelerden örtünemeyecek derecede asri hayat yaşayanlar yine de başlarını açamadılar. Bu sefer bunlar saçlarının tamamını örten şapkalar giymeye başladılar. Bazı Yahudi kadınları ve dindar Hristiyan kadınların şapkaları, boneleri gibi. Şapka alından itibaren başlıyor ve bütün saçı örtüyor, hatta kulakları örtüyor. Bir tek gerdan neredeyse açıkta kalıyordu. Muhafazakar aileler, mutasip ailelerin hanımları bu tür şapkalar giymeye başladılar. İşte Anadolu'dan gelen siparişlerin artması ve bu siparişlerin de böyle saçın tamamını örten modellerden oluşmasına Vitali Hakko dikkat çekiyor. Vitali Hakko o kadar uyanık ki kadınların kolay kolay başlarını açamayacağını bildiği için, yani bu realiteyi nazara alarak saçın tamamını örten şapka modelleri üretiyor, imal ediyor. Ve böylece İstanbul'da şapka satışları harp sebebiyle düşse bile Anadolu, ki Anadolu nispeten daha muhafazakardır, Anadolu'da şapka siparişleri artıyor. Değerli dinleyiciler, harp çıkınca bir darbede Vitali Hakko İtalya'dan geliyor. İtalya harbe girince Türkiye ile aradaki ticari münasebetler kesiliyor. Ve o sıralar şapka imalatında kullandıkları İtalyan malı hasır şerit gelmez oluyor. Şapka imalatını kesseler ne yapacakları mümkün değil. Türk hasırı bulmaya çalışıyor. Anadolu'daki bayiler vasıtasıyla, ki her şeyde bayisi var, yani şapkanın, sorup soruşturuyorlar. Ve İtalya'dan gelen hasırların benzerinin Hatay, Antakya civarında bulunduğunu öğreniyorlar. Hatta bundan bir takım süs eşyaları yaptıklarını öğreniyorlar. İşin yolu uzun olmaz diyor. İki günlük bir tren seyahatinin ardından Antakya'ya varıyor. Orada muhtarın evine götürüyorlar o gideceği yerin. Hatta adam düzgün bir Fransızca'da konuşuyor. Antakya'ya niçin geldiğini anlatıyor. Oradaki hasır işlerini gösteriyor. Ve burada hasır temin ediyor. Bu hasırlar vasıtasıyla efendim uzun maceralarla hasırları elde ediyor. Ve Antakya'dan İstanbul'a vagon dolusu hasır şerit geliyor. Bir hafta uğraşıyor. Numuneleri görüyor, beğeniyor, siparişleri veriyor. Ondan sonra da malzemeler geliyor. Makinelere hususi kalın iğneler koyuyor. Tam manasıyla şık hanımların giyebileceği şapkalar olmadı. Hasır biraz kalındı ama güneşten korumayı sağlayan çiftçi ve plaj şapkaları olarak bunlar kapışıldı. Tabii ki şapkacılık bu değildi ama hiç değilse biz harp devrinin sıkıntılarını böylece attık diyor Vitali Hakko. Talihsizlikler bitmiyor. Bir akşam yorgun argın eve döndüğümde diyor Vitali Hakko, zavallı annem büyük bir heyecanla beni karakoldan aradıklarını söyledi. Anneme korkma, hiçbir kirli işin içinde değiliz dedik. Ama yine de korkuyordu, haklıydı. Çünkü karakoldan çağrılmak hiçbir zaman hayır alamet değildir. Hele harp zamanında. Soyunmadan, boğazıma bir iki lokma atmadan karakola gittim. Harp sebebiyle ikinci defa askere çağrıldığımı öğrendim. Ertesi sabah kendimi Sirkeci'den kalkan hususi trende buldum. Hadımköy'e gidiyorduk. Tren ana baba günüydü. Bana verilmiş olan küçük boy, en küçük boy asker elbisesinin içinde bile kaybolup gitmiştim. Neyse ki trende konuşacak, dertleşecek, moral verecek birçok tanıdıklar vardı. Leon Grünberg, Freddy Burla ve Stefo. Stefo, Tokatlıyan'ın Rum aşçıbaşısı, herkesten mühimdi. Zira kendi deyişine göre kumandan Hadımköy'de onu bekliyordu. Tokatlıyan'dan tanıdığı için Hadımköy'de onu alıkoyacaktı. Ama sizden nereye gidersiniz Allah bilir diyordu. Stefo'ya dedim ki beni yaman olarak tanıtsana kumandana. Stefo diklendi. Yemek yapmasını bilir misin dedi. Hayır dedim. Yemek yapmasını bilmem ama çok iyi salata yaparım. Çok iyi masa düzenlerim. Kaşarlanmış Rum yamağım olursun ama 20 papelini alırım dedi. Sonunda 10 papele razı oldu. Böylece ben Hadımköy'deki kışlada Tokatlıyan Oteli'nin aşçıbaşısı Stefo Efendi'nin yamağı olarak kaldım. Hadımköy'deki bu ikinci devre askerliğim müddetince bol bol salata yapıp durdum. İkinci terhisimde hakiki bir salata müteahhisi olmuştum. Ne çare ki lokantaya değil, eşarpların ve mağazamın başına dönmem icap ediyordu. Yokluğumda neler satılmıştı, kaça satılmıştı doğrusu merak ediyordu. Terhisimden bir hafta sonra yeniden askere alındım. Bu defa haber filan verilmedi. Polisler mağazamıza geldiler. Vitali sen misin dediler. Ben de evet dedim. Koluma girip hadi askere dediler. Onlara boşu boşuna askerden yeni döndüğümü, bu işte bir yanlışlık olduğunu anlatmaya çalıştım. Yanılan benmişim. Hiçbir yanlışlık yokmuş. Üçüncü askerliğim için bu kez Selim Yakışlası'na gönderildim. Selimiye Kışlası'na gönderildik. Çoğul konuşuyorum çünkü askere çağrılmamıştık. Askerden yeni dönmüş olmamıza rağmen birçoğumuz evlerimize haber veremeden birer suçlu, birer kaçak gibi iş yerinden alınıp askere sevk edildik. Yaş baş gözetmeden birkaç sınıf birden askere alınmıştı. Ama bu kez farklı bir durum vardı. Aramızda hiçbir Türk yoktu. Doğrusu bu da hepimizin kafasında bir yığın soru oluşturdu. Niçin yeniden daha terhisten bir hafta sonra bu üçüncü askerlik, niçin yalnız biz gayrimüslimler, niçin bir anda apar topar toplandık ve ailelerimize haber dahi veremedik, niçin nereye götürüldüğümüzü söylemiyorlar. Bu suallerin hiçbirinin cevabı yoktu. Her cevapsız sual gibi bu da bizleri endişelendiriyordu. Bilhassa aramızda Türk vatandaşların olmayışı, Müslümanların olmayışı bu endişeyi arttırıyordu. Askerlikte sevk o yıllarda sınıf usulü olurdu. 6 sınıfı beraber askere almışlardı. Bizi marşandiz vagonlarına yüklemişlerdi. Tüm ihtiyaçlarımızı bu vagonda gideriyorduk. Aramızda ak saçlı, 60 yaşında Rumlar, Ermeniler, Museviler vardı. Bunlar asker sınıfından olmadıkları halde yalnızca gayrimüslim oldukları için askere alınmışlardı. Bu insanlar da talihlerini alıyorlardı. İlk durağımız Selim Yakışlası oldu. Bizi avluda topladılar, ana baba günü. Oradan Haydarpaşa'ya götürüldük. Oradan vagonlara doldurulduk. Şansıma benim Kandıra'daki birlik çıktı. Eniştem Rafael de benimle beraberdi. Kandıra'da açık arazide çadırlar kurulmuştu. 12 kişi bir çadırda. Bizim çadırda 65 yaşında yaşlı bir Musevi vardı. Geceleri yatmadan önce çocuklar duanızı ettiniz mi diye sorardı. Sanki o bizim babamız da biz onun küçük çocuklarıydık. Ettik derdik. Aramızda başını yastığa koyup bir daha kalkmayacağını zannedenlerin sayısı hiç de az değildi. Geceleyin başımıza bir şeyler geleceğine inanmaya başlamıştık. Ben her zaman iyimserdim. Buna inanmıyor, çevremdekilere binbir yalan uydurarak moral vermeye çalışıyordum. Çok şükür anlayışlı bir kumandanımız vardı. Bir gün beni çağırdı, kantinin mesuliyetini bana verdiğini bildirdi. Ben böyle bir yükün altından bu kısa boyumla kalkamayacağımı söyledim. Rafael'i yanıma yardımcı olarak istedim. Onun eniştem olduğunu biliyordu ama bir şey demedi. Böylece uzun bacak ile bacaksız diye adlandırılan ikimiz kantin mesuliyetini yüklendik. Tabii her şey rahat geçmedi. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Kimilerine göre Hitler Trakya sınırlarına dayanmıştı. Kimilerine göre Hitler Türkiye'ye Kafkaslardan saldıracaktı. Aramızda soğukkanlılığını koruyup bu konularda spekülasyon yapmaya yalnızca subaylardı. Onlar normal bir hayat yaşıyorlardı. Ben de onlara baka baka öyle bir askeri hayat tarzı seçtim. Şimdiye kadar harbe girmedik, şimdiden sonra da girmeyiz diyorduk kendi kendimize. Askerliğimiz 18 ay sürdü ve o da bir gün sona erdi. Ama 3 gün sonra yeniden askere çağrılmayacağımızı kim temin edebilirdi? Neyse ki bu son askerliğim oldu. Hitler yenildi, harp bitti. Harp yıllarında Milli Korunma Kanunu diye bir kanun çıktı. Sözüm ona kara borsa yapanlara karşı halkı koruyacaklardı. Gerçek kara borsacıları, istifçileri bulamadılar ya da bulmak istemediler. Ama böyle bir kanun da var. Hususi mahkemeler kurulmuş. Bunun için suçlular lazım. Olur olmaz ihbarlarla büyük küçük esnafın analarından emdikleri sütü burunlarından getirdiler. Hususi hakimler kuş uçurtmadılar. En küçük esnaftan en büyük tüccara kadar herkesin en büyük korkusu buydu. Bir küçük ihbar. Fahiş fiyatta bir mal sattığınız ya da stokçuluk yaptığınız için apar topar soluğu mahkemede almanıza yetiyor. Öyle bir hava var ki esnaf ve tüccar mutlaka suçludur. Derdinizi anlatana kadar akla karayı seçiyorsunuz. Milli Korunma Kanunu kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. O sıralarda şapka alan bir hanım, yanılmıyorsam bir subay olan eşi, kalite fiyat münasebetinde bir dengesizlik bulmuş, bizi ihbar etmiş. Şapka, günlük hayati bir ihtiyaç maddesi olmadığı için maliyetini hesaplamak son derece güçmüş, Türkiye'de kaç kişi şapka alıyormuş, şapkanın kara borsası olmazmış, bunları düşünen yok. İhbar ihbardır. Soluğu fevkalade salahiyetlerle donatılmış mahkemede aldık. Mahkemede baş zanlı Madame Emilia'ydı. Kendisi o günlerin Beyoğlu'sun en ünlü modelistiydi. Türkçe'ye de kendine has bir şiveyle konuşurdu. Giyimi, kuşamı, konuşma tarzı hoştu. Hakim elinde şapka Madame Emilia'ya sordu. Bu şapka bu fiyata olur mu? Siz milleti diye başladı. Soyuyorsunuz diyecek. Madame Emilia bekleyemedi. Hakim beyefendi hazretleri. Ben kendimi müdafaa edecek değilim. Çünkü ben bir sanatkarım. Sanat eserinin fiyatı ancak ve ancak onu meydana getiren insan tarafından biçilir. Fakat teessüf ederim ki siz şapkayı yanlış tutuyorsunuz ve formunu bozuyorsunuz. Madame Emilia bunu söyleyip oturdu. Hakim de elindeki şapkayı şöyle evirdi çevirdi. Neresinden tutacağını bilemedi. Sonunda kürsünün üzerine koydu ve beraat kararı verdi. Evet değerli dinleyiciler, varlık vergisi Vitali Hakko'nun hatıralarında mühim bir yer tutuyor. Beterin beteri var demişler diyor. Ülkenin üzerine öyle bir kara bulut çökmüştü ki bundan kurtulmanın imkanı yoktu. Bu kara bulutun adı da varlık vergisiydi diyor. Varlık vergisi üzerine kitaplar yazılmış ama bu tatbikatın meydana getirdiği çöküntüyü tüm boyutlarıyla dile getiren bir roman okumuş değilim. Vilayetlerde vergi takdir komisyonları kuruldu. Ve bu komisyon o vilayetin iş adamlarının ödeyecekleri vergileri tespit ediyordu. 1942 yılının sonbaharında, yani İsmet İnönü başa geldikten 4 sene sonra işlemeye başladı. Yalnız bir servet düşmanlığını değil, belki ondan da kötüsü, devletin vatandaşları arasında bir ayrım gözetiyordu varlık vergisi. Varlık vergisi mükellefleri 4'e ayrılmışlardı. 1- yabancılar, 2- gayrimüslimler, 3- dönmeler, 4 Müslüman Türkler. İşin garibi Müslüman Türklerle ecnebiler bir tutulmuş, servetlerinin 8'de 1'ini varlık vergisi olarak ödemeye mahkum edilmişlerdi. Dönmeler, yani sonradan Müslüman olanlar mallarının 4'te 1'ini, biz gayrimüslimler ise servetimizin 1/2'sini, evet yani yarısını ödeyecektik. Zaman zaman o günleri anarken henüz servet sahibi olmadığıma şükrederim. Bize biçilen varlık vergisi Boyumuza göre değildi. Nasıl ödeyeceğimi bilemiyordum. Mağazadan çıkıp Galata Köprüsü'nden geçerken kötü kötü düşünüyordum ama bir yol bulamıyordum. Bu vergiyi ödeyecek nakit paramız yoktu. Satacak bir menkul ya da gayrimenkulümüz de yoktu. Karaköy'e vardığımda babam gibi Allah kerim dedim. Yüksek kaldırımı çıktım, eve vardığımda içimdeki tüm bedbin düşünceleri atmıştım. Evde annem bir felaket haberi bekliyordu. Güleç yüzümle beni görünce ne düşündü bilmem. Soran gözlerle bana baktı. Yavaşça eğilip kulağına kimseye bir şey söylemeyin bizi unuttular dedim. Zavallı anneciğim, yalancı oğluna inandı. Onun boynuna sarılıp gözyaşlarını akıttı. Daha da inandırıcı olmak için bunu kutlamamız lazım dedim. Yemekten sonra Beyoğlu'na bir sinemaya gidelim, güzel bir film varmış dedim. Hakikaten de yemeğimizi yedik, güzelce giyindik, Beyoğlu'na çıktık. Filmin yarısında artık ben değildim. Anneme söylediğim yalana kendim de inanmıştım. İyimserlik iyidir. Kendi gücünüzü, hadiseleri, insanları doğru değerlendirdiğiniz müddetçe. Bu da insanın ayaklarının yere basması demektir. İyimserliğin yalnız bu gibi insanlar üzerinde müspet bir rolü vardır, yapıcı bir rolü vardır. Ertesi sabah mağazanın yolunu tuttuğumda varlık vergisinin hiç değilse bir kısmını nasıl bulabileceğimi düşünmeye başlamıştım. Çok zordu. Çünkü müracaat edebileceğim hiç dostum yoktu. Hepsinin durumu bizimkinden kötüydü. Herkes kendi başının çaresine bakmaya çalışıyordu. Başlarını duvarlara, mağazalarının kasalarının kapısına vuran, ağlayan insanları görüyordum çevremde. Harp olmasa ülkeyi terk edeceklerdi. Ama Hitler'in orduları bütün Avrupa'yı işgal altında tutuyordu. Gidecek hiçbir yer yoktu. Daha doğrusu tek bir yer vardı, Aşkale. Hükümet, vergisini ödemeyenleri yaşına başına bakmadan taş kırmaya Aşkale'ye sürüyordu. Aşkale'ye 1400'e yakın kişi sürüldü. Bunların %90'ı İstanbullu gayrimüslimlerdi. Yarıya yakını da Aşkale'den geri dönmedi. Ama her dramatik, hatta trajik hadiseden insanoğlunun alacağı dersler vardır. Türkçede insanlık öldü mü diye bir tabir var. Benim bildiğim dillerde bunun karşılığı yok. Ben o karanlık harp yıllarında o varlık vergisi dramı sırasında insanlığın ölmediğini gördüm. Bize biçilen varlık vergisinin hiç değilse bir kısmını karşılayacak parayı buluşturmak için Ankara'ya doğru hareket ettim. Zira Eskişehir ve Ankara'daki müşterilerimizin bazılarından ufak tefek alacaklarımız vardı. Bunların tümü Müslüman Türk orta sınıf esnaftı. Dolayısıyla varlık vergisinden müteessir olmamışlardı. Ola ki bize borçlarının dışında biraz avans da verip yardımcı olabilirlerdi. Trenimiz Eskişehir'e vardığında umduğumdan fazlasını buldum. Nasıl olduysa o trende bulunduğumu öğrenen Niyazi Şeker adında Eskişehirli bir tacir ki bu şehirdeki en büyük müşterimizdi. Vaziyetten duyduğu üzüntüleri dile getirip yardım elini uzattı bana. Ama karşılığında ortaklık istiyordu. Bizim aile dışında herhangi biriyle ortaklığa girmemiz mevzubahis değildi. Ya bu varzayı atlatacaktık ya da batacaktık. Yolun sonunda hüda göstermesin Aşkale bile vardı. Ama buna rağmen bir ortaklığı düşünemiyordum. Niyazi Şeker Bey'e gösterdiği alaka için teşekkür ettim ve nazik bir şekilde teklifini geri çevirdim. Ankara'ya varır varmaz Hacı Baba'ya uğradım. Hacı Baba, Anafartalar Caddesi'nde yalnız şapka satan bir dükkanı olan nur yüzlü birisiydi. Hacı olduğu için herkes ona Hacı Baba derdi. Gerçek adını hiçbir zaman bilmedim. Sabah sabah beni dükkanında gören Hacı Baba, sorgu sual etmeden bir bardak çay ikram etti. Çay içtiğim müddetçe hiç konuşmadık. Bardağımı tezgahın üstüne koyduğumda ellerini dizlerine vurup, duydum dedi, Allah büyüktür, üzülme. Benim bir şey söyleyecek gücüm yoktu. Oraya niçin geldiğimi bile unutmuştum. Bu ihtiyardan nasıl, ne kadar bir avans isteyebilirdim ki? Biraz konuştuk. O sipariş listesini verdi. Bense yalnızca veda edebildim kendisine. Çıkarken cebime bir zarf koydu. Şaşkın bakışlarım karşısında ise omuzumu okşadı. Hadi şimdi git, göreceksin, Allah büyüktür dedi yeniden. Cebimde zarf dükkandan çıktım. Ama uzun bir müddet açıp içine bakamadım. Açtığımda içinde bize biçilen verginin tam 1/5 tutarında banknot saydım ve gözyaşlarımı tutamadım. Evet, Hacı Baba gibi insanlar var olduğuna göre Allah büyüktü ve bu badireyi atlatacaktık. Hele az sonra uğradığım olgunlaşma enstitüsünden peşin parayla 120 parçalık fötür siparişi aldığımda buna daha çok inandım. Ayaklarım yerden kesildi. Uçuyordum. İstanbul'a döner dönmez Defterdar'a çıktım. Defterdar Bey dedim. Bize şu kadar varlık vergisi uygun görmüşsünüz. Alın size şu kadar nakit para. Üstünü de izin verin taksit ödeyelim. Bu açık sözlerim öylesine etkilemişti ki İstanbul Defterdar'ını masasından kalkıp alnımdan öptü. Sizin gibi iyi niyetli vatandaşlarımıza elimden gelen yardım yapmak borcumdur dedi. Ve borcumuzun geri kalan bölümünü vadesiz taksitlere bağladı. Hacı Baba nur içinde yatasın diyorum şimdi. Boncuk Çıyan adında ithalatçı bir dostum vardı diyor Vitali Hakko. Nereden, hangi yoldan bulmuş bilmiyorum, sandıklar dolusu eşarp verdi bir gün. Siz şapka satıyorsunuz, bu da sizin kaleminizi satarsınız dedi. O da ben de bir defaya mahsus olmak üzere anlaştık. Fiyatları oldukça ucuzdu. Gerek mağazamız gerek bayilerimiz kanalıyla bu eşarpları piyasaya sürdük. Şaşılacak bir şey oldu. Bir hafta içinde tüm eşarplar tükendi. Müşteriler geliyor, yeni eşarpların gelip gelmediğini soruyorlardı. Kafamdaki yeni bir mamul fikri o anda temelini buldu. Şan şapka ömrünü tamamlamıştı. Bir haftalık eşarp satışları bize göstermiştir ki şapkanın yerini eşarp alacaktır. Ayağımıza gelen kısmet bize bunu gösterdi, bize yepyeni ufuklar açtı. Şan şapkayı unutup Vitali'nin V'sini Albert'in A'sını alıp Va yaptık. Bunu soyadımızla birleştirdik, Vakko yaptık. Artık bir markamız vardı, kendi eşarpımızı kendimiz üretecektik. Şen şapkayı kurduğumuzda yakın çevremizden birçok kişi alayla karşılamış, gazete fıkralarına, karikatürlerine konu olmuştuk. Şapkanın da şeni nasıl oluyor diye alaycı bir dille konuşmakta ve merak etmekte doğrusu pek haksız değillerdi. Kadın şapkası gibi o güne değin gözlerinin pek alışık olmadıkları bir aksesuar söz konusuydu. Şapka nasıl İstanbul ve Anadolu'da çok yayıldıysa, eşarp da öyle oldu. Kapalı çarşıdaki dükkanımızı ortaklıktan ayrılan enişteme devrettim. Barnaton Han'daki toptan yerimizi kapattım. Yeni camide Mısır Çarşısı'nın karşısında güzel bir mağaza açtım. Kısa bir süre Şen Şapka adıyla faaliyette bulundu bu mağaza ama çok geçmeden Vakko adını aldı. Bu bir markaydı. Bu mağazada çanta, kemer ve eşarp satıyorduk. Eşarp, şapkanın yerini alacağı, hatta daha geniş halk kitleleri tarafından kullanılacağı ortadaydı. Türk kadını köyde, şehirde, bunu başörtüsü, yemeni gibi çeşitli adlarla ve çeşitli bağlayış biçimleriyle zaten kullanıyorlardı. Biz alafranga adını kullandık, eşarp dedik. Çok geçmeden nasıl şen şapka kadın şapkasıyla özdeşleşmişse, eşarp da Vakko markasıyla özdeşleşti. Uzun yıllar ne yaparsak yapalım, eşarpçı diye anıldık. Tabii her iş gibi bu da kolay olmadı. Mutasip hanımlar üç renkten, kahverengi, lacivert, siyah renkten başkasını almazlardı. Saçlarından kaymaması için de krep damur kalitesini seçerlerdi. Krep damur ipeğinin hususiyeti çok bükülgen iplikten dokunup mat bir görünüşe sahip olmasıydı. Bu başörtüsünü biz daha çekici, daha renkli bir hale sokmalıydık. İlkin başörtüsü kelimesini sözlüğümüzden çıkardık. Uzun ve kare emprimelerle, enteresan desenlerle, krep damur kalitesiyle eşarp imalatına başladık. Böylece ünü bugüne kadar gelen Vakko eşarplarının ilk numuneleri doğmuş oldu. Evet değerli dinleyiciler, ondan sonrası malum. Vitali Hakko'nun hatıraları devam ediyor. Hepsi enteresan hatıralar ama hepsi az çok bilinen hatıralardır. Çoğu spesifiktir. Bunların içinde tabii Vakko'nun bir eşarp mağazası olarak kurulması, daha sonra hazır giyime geçmeleri, Pierre Cardin gibi ecnebi markalarla çalışmaları, giderek gelişmeleri ve çeşitli şubeler açmaları dikkate değer. Bir de Beyoğlu mağazalarını açtıkları zaman bu müessesede pazarlıkla satış yapılmaz diye bir en görülen yere bir tabela astırmalar o zaman çok konuşulmuştu. Çünkü o zaman adet bütün müşteriler pazarlık yapmaya emniyet verirlerdi. Adeta ticarette pazarlık çok esaslı bir unsurdu. Ama pazarlıksız satış geleneğinde modern mağazacılık çerçevesinde Türkiye'ye Vitali Hakko bu mağazasını da getirdi ve Türkiye'nin en önde gelen iş adamlarından birisi oldu. Politikacılarla, diğer iş adamlarıyla, artistlerle enteresan ve renkli bir hayat yaşadı Vitali Hakko. Ve 2007 yılının Aralık ayında da 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bu renkli şahsiyet İstanbul'da fakir bir Yahudi mahallesinde başlayan hayatı yine İstanbul'da dünyaca tanınmış bir modacı ve iş adamı olarak sona erdi. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalıkta Hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya bir başka Hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.